Selamünaleyküm. Bu gece mübarek viladet kandili, hepimizin kandili şerifini tebrik ederim. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Nice senelere sağlıkla, sıhhatle dua edin. Salavat getirelim bu gece. Dua gecesidir. Peygamberimize salatu selam getirmek gecesidir. Diyanet İşleri Başkanımız da zaten demiş, çok çok Kur'an okuyun demiş. Biz çok Kur'an okuyoruz da az az demiş. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Buraya da bir simit konmuş galiba. Bu herhalde buraya gelen burada yenir. Oldu mu? İkram etmek mi istiyorsun? Ha, benden başlıyorsun. Teşekkür ederim. Allah kabul eylesin. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler. Biz de öyle yapalım. Tabii bugün biraz programda değişiklik yaptık. Mesnevi'den devam ediyorduk. Burada kalacağız. Haftaya inşallah, yani bir hafta sonraki 11 Mart, 25 Mart. Yine aynı şekilde günlerimiz tespit edildi. Bugün Peygamber Efendimiz'in doğum günü, sene-i devriyesi. Hazreti Mevlana'nın peygamber hakkındaki görüşlerini konuşacağız. Peygamberimize nasıl bakıyor, ne görüyor? Hazreti Mevlana'ya göre Peygamber Efendimiz nasıl bir kişilik? Onu şey ettim. Çeşitli mesnevinin birçok yerlerinde zaman zaman temas ediliyor. Yani zaten baştan sonra Allah ve Peygamber var mesnevide de. 7-8 yerden seçip buraya derc ettim. Onları görüşeceğiz. Zaman zaman okuyacağım, zaman zaman üzerinde yorum yapacağız. Ayrıca eğer vakit kalırsa 3 tane de kaside seçtim dersin sonunda. Birisi meşhur Nabi'nin sakın terki edepten kuyu mahbubi hudadır bu. Onun kısaca tahlilini yaparız. Arkasından benim kocam aynı zamanda Kemal Adip Kürkçüoğlu'nun Ebediyen sevecek can onu canan olarak diye bir başlayan uzun bir kasidesi var. Vakit kalırsa bir de Yahya Kemal'den. Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı. Gülün güzelliği dillerde dastan olalı diye. Onun da şeyini yaparız. Vakit kalırsa inşallah kalır. Efendim Bismillahirrahmanirrahim. تو مگو مارا بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست huzura varmak için bizde takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme. Hazreti Mevlana bir İslam alimi, her şeyden önce hem de çekirdekten yetişme bir İslam alimi. O bakımdan İslam'ı ilgilendiren her meselede söz söylemiştir. İman konusunda söylemiştir, fitne konusunda söylemiştir, ibadet konularında söylemiştir, hac konusunda, namaz konusunda, oruçla ilgili. Yani İslam diniyle ilgili gerek lehte gerek arehte İslam'a tecavüz edenler, saldıranlara karşı da cevapları var. Mesela Mutezile taslaklarına var. Akılla yorum yapmak isteyenlere karşı her şeyde, her yerde söz var. Yani bu aşağı yukarı 24 bin, 23 küsür bin beyt mesnevi, 40 bin beyte yakın Divan-ı Kebir, aşağı yukarı 4 bine yakın rubai, onu da ikiye bölersek 8 binde o yapar. Toplam olarak 70 bin beyt, aşağı yukarı 70 binin de üstünde. Ve bunun içinde tabi mutlaka birçok meseleye temas etmiştir. Ama en baş meselesi tabi aşktır. Aşkı seçmesinin sebebi şu. Yani diyor ki sen bir şeye aşık olursan onunla ilgili faaliyetler, etkinlikler artık sana şevk verir, zevk verir, heyecan verir. Yük olmaz. Eğer dini seversen dinle ilgili ibadetler sana ağır gelmez. Sevgilinin sana en zor teklifleri bile cana minnet sayarsın. Şimdi gelecek zaten. Dini yanlış yorumlara karşı, yanlış mecralara sürüklemek isteyenlere karşı Hazreti Mevlana hep savaş vermiştir. Yani hem taassuba karşı savaş vermiştir, hem dine saldıranlara karşı, yani çift cephede savaş vermiştir. Mesela mutaassıplara karşı diyor ki senin diyor bu ağır, çok ağır konuşuyor. Yani o dine saldıran bidat ehline karşı da olanlardan daha fazla taassup ehline şey veriyor karşı. Çünkü dışarıdaki düşman o kadar zararlı değildir. İçeriden dini yanlış yaşayan, yanlış yol gösterenler o zaman dini çığırından çıkarır. İşte şimdi bizim çektiğimiz de biraz odur. Din kültürü zayıflayınca cin kültürü başlıyor. Bir taraftan cin fikirli adamlar dini alt üst etmeye çalışıyorlar. Her yerde bu. Çok samimi, çok duygulu, çok iyi niyetli insanları alıp baştan çıkarıyorlar. Çok örnekleri var. Dini bir günahkar, günahlar ve yasaklar zindanı haline getirmek isteyen taassup ehline karşı ciddi bir şekilde savaş vermiştir. Bizim bu sözlerimiz diyor incidir diyor. Senin o eşek kulağın diyor bunlardan bir şey anlamaz diyor. Çünkü sen arpa yemeye alışmışsın. İnciden ne anlarsın diyor mesela. Bu kadar ağır şeyler söylüyor. İslami bir hayat dini, hayatın güzelliklerine ve iyiliklerine karşı bunu bir taassup zindanı haline getirmek isteyenler, bu aşkı, bu şevki, bu heyecanı yok etmek isteyenlere karşı ciddi şekilde gerçekten karşı çıkmıştır. Ona göre hayat güzeldir. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Hep burada da söylüyoruz. Bu dünya çok kıymetlidir. Aldığımız her nefes bir altın değerindedir. Ama boşa harcanmazsa tabii. Eğer ebedi saadeti kazanmak için, güzel şeyler yapmak için bu emekler, bu enerjiler harcanırsa, her adımı, her dakikası, her saniyesi bir altın değerindedir. Ama biz ömrümüzü boşa harcıyoruz yahut yanlış yerlere telef ediyoruz. En büyük israf zaman israfıdır. Bunu bir defa kesinlikle yapmamız lazım. Herkes ömrünü heder edip gidiyor. Halimi soranlara keder derim diyor. Vaktimi soranlara heder derim diyor. Bizim bir arkadaş vardı işte. Kederle hederi öyle anlatmıştı. Bir taraftan kendi devrinde, Hazreti Mevlana'nın devrinde, bir taraftan Moğol isyanı, işgali, istilası. Tabii merkezi devlet Selçuk devletinin otoritesi zayıflayınca Moğolların yaptığı zulmün 5 katı soyguncunun, çetelerin, asayiş bozuklukları, işte mafya dediğimiz şeylerin, yol kesenlerin falan zulmü başlıyor. Aynı şey Hazreti İsa'nın devrinde mevcut. Hazreti İsa'ya diyorlar ki bize Romalılar zulmediyor. Hazreti İsa da onlara dedi ki sizin birbirinize yaptığınız zulüm Roma'nın yaptığından kat kat fazladır. Eğer adil hükümdar, merhametli yöneticiler istiyorsanız siz birbirinize merhametli olunuz. Bir defa iş çığırından çıkınca fırsatçıların, kötü niyetlilerin kendi halkına, kendi milletine yaptığı zararlar, verdiği şeyler, hasarlar düşmandan daha fazla olur. Buna karşılık hurufilik, batınilik çok aşırı boyutlarda geliyor. Aynı asırlarda bakıyoruz mesela. Bir mesela İsmaili dahisi var, bir Nasr-ı Husrev Alevi var, seyyahtır kendisi. İşte şeydir, İsmaili dahisidir. Ha, batıniler geçen hafta biraz temas etmiştim galiba. Oradan da itiraz oldu. Dedim şimdi ben batinilerin avukatlığını yapmayayım. Çünkü kendilerinde eğer bu aklı şeytanca düşünür akıl. Şeytan zaten aklını kullandığı için şeytanızdı. Kalbini kullansaydı aynen Hazreti Mevlana diyor. Aklı kadar aşkı da olsaydı diyor iblis durumuna düşmezdi diyor. Ve bir şeyde hocalarımızdan bir tanesi de sakın dostlarınıza karşı zekanızı kullanmayınız demişti. Kurnazlık yapmayın. Yanlış, kasıtlı yorumlarla dini özünden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı dinin hakikatini, Kur'an'ın ilkelerini, kurallarını, bunun içerdiği hikmetleri savundu. Zaten şeriatı bilmek yetmez. Hikmeti, teşriği bilmek gerekir. Her zaman söylüyoruz. Ne demek? Şeriatın bir takım emirleri var. Eğer o emirler, o kurallar, o yasaklar hangi amaçları sağlamak için ne hikmetle kurulmuş olduğunu bilmezsen, konmuş olduğunu bilmezsen yanlış kararlar verir. Mesela dün akşam bir yerdeyiz. Oradan işte üniversite bitirmiş. Genç hanımefendilerden bankacı. Dedi ki ben dedi, ben dedi İslam'ın dedi bu kadın erkek ayrımını yanlış buluyorum dedi. Neresini yanlış biliyorum? Mirasta mesela dedi. Erkeğe iki veriyorlar, kadına bir veriyorlar dedi. Babası öldüğü zaman dedi. Peki bunun dedim neresi yanlış? Canım dedi bu farklılık işte dedi böyle. Kadınları hor görmektir, küçük görmektir. Peki dedim nimetler ve sorumluluklar dengeli olması lazım. Yani külfetle nimet karşılık birbirini dengelemesi lazım. Şimdi o günkü ekonomik şartlarda ya çiftçilik yapıyor insanlar ya da çobanlık yapıyorlar. Ya sürüleri var yahut da dağları, bahçeleri, ekinleri var, tarlaları var, sürüp kazıyorlar. Kadının kendi çocuğundan, ailenin geçiminden hiçbir sorumluluk vermemiştir Müslümanlık ona. Kocası maişetinden sorumlu, yüklü. Hem koca kendisinden, hem eşinden, çocuklarından, ailenin bütün fertlerden koca sorumluluk yüklüyor, onun üzerine yüklüyor. Şimdi bu kadar sorumluluğu verdiğin bir insana eşit miras hakkı verdiğin zaman onun hakkı inkar edilmiş olmaz mı? Söyledim, anlar gibi oldu ama hocam biraz daha açar mısın dedi. Ne açayım dedim, peki. Peki dedim, 20 yaşında iki tane ikiz, bir kız bir oğlan, ikiz doğmuşlardır. Kız 20 yaşına yahut 18 yaşına gelince evleniyor, başka kocaya gidiyor. Erkek de evleniyor ama babasının yanında kalıyor. Gelin alıyor. Ve 40 sene babasının işinde çalışıyor. Çobanlık yapıyor, çiftçilik yapıyor, tarlayı, bağı, bahçeyi kazıyor, biçiyor. Şimdi bu baba vefat ettiği zaman 50 sene, 40 sene sonra diyelim ki 60 yaşında babası vefat etti. 80 yaşındaki peder alileri vefat etti. Bu gencin baba ocağında, babasının işinde 40 sene boyunca çalıştığının emeği nereye gidecekti? Aslında kadına bir, erkeğe iki vermeyi şey ettiği zaman şeriatın emri, bunlar gözetilmiştir. Orada çalışan, babasından bir şey almıyor adam. Kendi 40 senelik emeğinin karşılığı olarak yarım hisse alıyor. Üst tarafı zaten eşittir. Hocam biz bunları bilmiyoruz. İşte şeriatın hikmetini bilince kabul ediyor. Hikmeti kendisinden için. Ama diyor bugün diyor öyle değil. Bugün öyle değilse bugün zaten emekli memur. Öğretmen. Baba vefat edince kız bankada çalışıyor yahut hava yollarında hostestir. Erkek de bir başka şirkette müdürdür yahut da işçidir neyse. Bugünün problemi değil ki. Zaten yusikumullahu diyor fi envalikum. Allah size bunu böyle tavsiye ediyor diyor. Bugünün şartlarında da başka türlü. Zaten dedim buradan şuradan Zonguldak'tan Sinop'tan başla. Afrin'e kadar Karadeniz'de gelin ola gele giden kız değil yarım hisse almayı bir kuruş bile vermezler dedim baba mirasından ona. O almış gitmiştir. Sen bu yarıma yine de razı ol dedim. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Yine herkes bildiği gibi uyguluyor. Güneydoğu'ya gidiyorsun. Kızı 80 bin liraya 100 bin liraya satıyor. Başlık parası alıyor. Yine babadan kalan bütün mirastan mahrumdur kız. Çekip gittikten sonra. Vermiyor, uygulanmıyor. Ama uygulansa çok güzel olacak. Ha şimdi bunun gelenekler var, ekonomik şartlar var, o günün iktisadi üretim şeyleri vardır. Hepsi göz önüne alınarak hesap edilmiş, kitap edilmiş. Allah öyle emretmiş ki doğrusu da budur. Şimdi bütün bunları ekonomi bilmezsin, şeriat bilmezsin, hikmeti şer'i teşrihi bilmezsin. Onu da bilmesin. Müslüman İslam hakkında oturup ahkam kesersin. Efendim Müslümanın bu kuralı kadınlara zulümdür, haksızlıktır. Haklarını yemek. Kadının hakkı sorumluluğuyla beraberdir. Kadına bir sorumluluk vermiyor ki. Babasının yanındayken babasının şeyinden, emrinden, işin, maişeti. Kocasının yanına gittiği zaman da kocası sorumlu. Ama şimdi öyle değil işte. Devir değişmiştir. Sanayi devriminde aile küçülmüştür. Ne baba mirası kalmıştır, ne şu kalmıştır. Bütün ya işçi ya memur aileler, servet yok. Bir oturduğu evde kiradır. Şimdi bugünkü şartlara göre başkadır, o günkü şartlara göre başkadır. Yani hepsini etüt edeceğiz, değiştireceğiz, bakacağız, edeceğiz. Ona göre, yani o gün onlar entari giyiyorlardı, biz bak elbise ceket giyiyoruz. Bugünün şartlarına göre de başka elbise biçip dikeceksin uygun olanı. Ama bunu Allah'ın istediği, kimsenin hakkı kimseye geçmesin, herkes emeğinin hakkını alsın. Ve en lekselil insanı illa ve sa'a diyor zaten, sahinin emeğinin hakkını alsın diyor Allah. Şimdi bir anlatınca işte bu hikmeti teşrihidir. Şeriatın hikmetini bileceksin. Hangi Kur'an neyi sağlamak içindir? Bir tanesi nikaha karşı çıkıyor. Ya Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben Adem aleyhisselam, Adem babamızdan beri nikahlı soydan geldim diyor. Nikahtan işte geçen yine bahsettik. Nikah bir hukuki sözleşme değildir. Allah adına yapılmış bir ibadettir. Ruhların şeyidir, birleşmesidir. O bunda bir feyiz var, bereket var, bunda bir nimet var. Zaten Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinden diyor, daha ilk hadislerden. Kıyamete yakın zamanda diyor, cariyeler efendilerini doğuracaklar diyor. Ne demektir bu? Nikahsız beraberlikler çoğalacak, kimin çocuğu olduğu belli olmayacak. İşte şimdi başladı, gidiyor, tohum alıyor, şey alıyor. Şey bankası var. Bir sürü problemler çıkacak. Anasıyla evlenecek yani çocuk. Yahut doğan kız babasıyla evlenecek bilmeden. Çok da garip bir şey değil. Yani yaşana hani geldik yani ucuna girdik, o alana girdik. O şeylerin, meselelerin içine girmiş vaziyetteyiz. Sperm bankaları vesaireler falan filan. Yani ona da lüzum kalmayacak. Tescile, bu nikah, tespit, tescil, kimin kızı, kimin oğlu, kim nedir, sülale nedir, nereden geliyor, nasıl oluyor? Bütün bunları, yani şunu söyleyeyim, dinin emirleri Allah'ın emirleri. Allah yarattığı kullarına yanlış bir şey emretmez. Bir defa bileceksin. Müşrikler dediler ki, مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ yine bugünlerde size Rabbiniz ne indirdi diye, kalul hayır dediler. Onlar da cevap verdi Müslümanlar. Hayır indirmiştir, hayır. İyilik indirmiştir Allah. Kulların iyiliğine. Hiçbir ana baba çocuğuna yanlış bir şey tavsiye etmez. Allah da kullarına yanlış bir şey tavsiye etmez, emretmez. Evet. İşte biraz böyle bir kısa girişten sonra Hazreti Mevlana dedik, taassuba, cahilliğe, batiniliğe, hurufiliğe karşı dini savunurken ister istemez Hazreti Peygamber'in dindeki konumundan da bahseder. Mecburdur. Zaten örnek odur. Ondan başka da örnek yoktur. İman açısından Hazreti Peygamber'in dindeki durumu Kur'an'la eşittir. Şimdi Kur'an'daki İslam, Kur'an'daki İslam diyorlar ya. Hayır, Muhammed'deki İslam diyeceksin. Çünkü Kur'an ayetleri tohum gibidir, tohum. Nasıl ki biz dışarıdan tohum ithal ediyoruz ya. Sen onu ekiyorsun, ondan sonra bitiyor. Soğan mı, sarımsak mı, patates mi, domates mi, ne oldu ondan sonra belli oluyor. Atıyorsun tohumu tarlada. Kur'an ayetlerini Peygamber Efendimiz evvela kendi hayatı boyunca, 20 senelik hayatında kendi serasında yetiştirdi onların o şeylerini yetiştirdi. Ne olduğunu orada öğrendik. Kur'an ne yapılacağını emreder, o kadar. Nasıl yapılacağını Peygamber gösterir. Peygamberin ameli dediğimiz, işte örnek dediğimiz o. Nasıl yapılacağı Peygamber tarafından bildirilir. Onun için Hazreti Mevlana bir beytinde diyor ki, ben aklımı Peygamber'in ayakları altında kurban eyledim diyor. Ben aklımı Peygamber'in ayakları altında kurban eyledim diyor. Hani bir misafir geldiği zaman onu teşrif için kurban keserler. Hatta kanından da alnına sürerler falan, hoş geldin manasına. Onun yerine bedel olsun gibi falan. Bir yerde de ben bendeyi Kur'an'ım diyor. Bendeyim Kur'an'a candan, tende can durdukça ben. Bir küçük toz zerresiyim. Ben Muhammed yolunun, kim ki bundan başka bir söz nakleder ise benden, bezmişim billah hem ondan hem de kavlinden onun. O şeyin ben Türkçe şeyini yaptım. Ben biraz şeye, kendi şiir tadını versin diye. İmanın altı şartından biri Peygamber'e iman. Peygamber'e inanmak demek sadece işte gelmiş vaktiyle bir peygamber gelmiş. Evet, Muhammed de peygamberdir. Meselesi o değildir. İnanmak sevmek demektir. Sevmek özenmek demektir. Taklit etmek, örnek almak demek. Ben peygamberi çok seviyorum ama hiçbir işte ona benzemek istemiyorum. O zaman sen Muhammed ümmeti değilsin. Eğer seviyorsan, özeniyorsan, çünkü bizde üç kişilik vardır. Üç tane Emin Işık yahut da üç tane Ahmet Mehmet taşıyoruz biz. Birinci kişiliğimiz kendimizi tanıdığımız kişiliktir. İç dünyamızda biz nasıl bir insanız? Onu biz biliriz, bir de Allah bilir. İkinci kişiliğimiz kendimizi takdim ettiğimiz, dışarıya tanıtmak istediğimiz kişiliğimizdir. Vitrindir o. Öteki kasadaki mal gibidir. Öteki vitrindir. Bakarsın en cimri adam kendisini çok cömertmiş gibi tanıtmaya çalışır. Ben şöyle yaptım, bunu yaptım falan. En şeydir, hırsız kendisini dürüst olarak tanıtır. En sahtekar bir şeyden bahseder. Faziletten, ahlaktan, meziyetten falan bahseder. Böylece bu kendimizi hatta bir yerde de ters teper. Yani bir adam eğer çok dürüstlükten bahsediyorsa mutlaka sahtekardır. Bu bir telafi mekanizmasıdır. Çok böyle kendini işte sarıktır, sakallır, böyledir, cümbedir falan filan. Dışarıdan bakınca Abdülkadir Geylani zannediyorsun yahut işte Şeyh Ahmet-i Kuseyri falan. Bakıyorsun adam hiç tırtın cahilin tekidir falan. Bu şeyin var. Yenişehirli Avni'nin Mir'at-ı Cünun diye bir şey, küçük bir şiir şeyi var. Kaside gibi böyle 70-80 beyitlik bir şey. Mir'at-ı Cünun çeşitli ruh hastalıkları şeyleri diyor. Mesela haset anlatırken kıskançlığı anlatıyor. Biri kâr eylese Hindistan'da, o zarar dide olur Sudan'da diyor. Yani şimdi duysa bir tüccar Hindistan'da şey etmiştir, kar etmiştir, büyük kazanç elde etmiştir. Kendisi de Sudan'da bunu işitince kendisi malını mülkünü kaybetmiş gibi, zarar görmüş gibi rahatsız olur diyor. Kıskançlığı çok güzel ama yani o kadar güzel ki. Bunu anlat. İşte bu ikinci kişiliğimiz dışarıya yansıttığımız, başkalarına tanıtmak istediğimiz kişiliğimizdir. Bu sahte kişilik, bu maskeli kişiliktir. Öz kişiliğimizi bir biz biliriz, biz de Allah bilir. Bir de ideal kişilik vardır. Olmak istediğimiz kişilik. Kim gibi olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? İşte Hazreti Mevlana onun üzerinde duruyor. İdol dediğimiz, örnek aldığımız kişilik. Varmak istediğimiz yol. Eğer bir adam, bir çocuk futbol oynuyorsa işte Hakan Şükür olacak ya da Rıdvan olacak. Yani o önde kim birine kendisini örnek alması lazım. Her Müslümanın gönlünde yatan aslan Peygamber Efendimiz'in kendisidir. Eğer Peygamber'i örnek almamışsan o Peygamber ümmeti değildir. Bitti. O kadar kesin. Kılıkla, kıyafetle falan da değildir. Keşke öyle olsaydı. Ben evdeki bütün nevresimleri sarar gelirdim böyle kocaman bir sarıkla şimdi buraya. Ondan sonra da transit cennete. O kadar, bu kadar kolay değildir. Maşallah şimdi zaten kumaş çok pamuklu bir. Fabrikalar dokuyor. Eskiden zor bulunurdu. Kıymetliydi çünkü. Evet. İşte Peygamber Efendimiz'i böyle tanıtıyor. Ayetler birer tokumdur diyor. Onu Peygamberimiz ekti, fidan olarak gördü, yetiştirdi, meyvesini yedi. Ondan sonra bize gösterdi. Bu böyle ekilecek, böyle biçilecek, böyle budanacak, böyle yenecek, böyle pişirilecek. Bu böyledir. Hiçbirimiz buğdaydan ki harmandan buğdayı alıp da doğurur şeyler gibi yemiyoruz. Değirmene götürüyoruz, un yapıyoruz, ondan sonra mayalıyoruz, yoğuruyoruz, hamur ediyoruz, ekmek yapıyoruz, pasta yapıyoruz, bir sürü işlemden geçiyoruz. Ama işte bu fırıncımız da, harmancımız da, bilmem aşçı başımız da Peygamber Efendimiz'dir. Dinin mutfağı onun emrindedir yani. Mutfak diyorlar ya şimdi işte, filmin mutfağı diyor falan, çekilmeyelim. Hazreti bir de şunu diyor, yol doğru olabilir. Aynen Mesnevi'den okuyorum şimdi, burayı okuyayım size de. Yol doğru olabilir ama yolda tuzaklar da vardır. Birçok parlak söz seni aldatır, tuzağa düşürür. Parlak sözlerin içinde derin manalar bulunmaz. Zaten o sözler içindeki anlam kıtlığı yüzünden öyle parlatılmıştır. Efendim canım. Şu anda dersteyim, sen söyle, dinliyorum seni. Biliyorum. Mesa Kemerburgaz evleri lavanta 9'a 6. Evleri lavanta 9'a 6. Evet. İstanbul Caddesi. Evet, İstanbul Caddesi. Tamam oldu. Bunu kapatmamız lazım. Unuttum, kapatacaktım. Parlak sözlerin içinde derin manalar bulunmaz. Zaten o sözler içindeki anlam kıtlığı yüzünden öyle parlatılmıştır. İşte o cilalı sözler, o meşhur isimler kurulmuş tuzak gibidir. Parlak sözler hayat suyunun sürükleyip getirdiği kum taneleridir. İsimlere ve şöhretlere kapılmak adeta tuzağa düşmektir. Kumsal nasıl suyu emer, bitirir ve kurutursa, taşıdığı anlamla taban tabana zıt olan o parlak isimler, şöhretler de onların peşinden gitmek de kum taneleri arasında kaybolup giden su misali sonunda seni bitirir, kurutur. Kumsalda içinden su kaynayan kaynak çok nadir olmakla beraber, eğer sen böyle bir kaynak bulursan, öyle bir kaynaktan iç diyor. İçtiğin takdirde hayat bulursun. Allah adamından başkasını kuru kum farz et. Onlar senin ömrünü su gibi içer tüketirler ve seni kupkuru bırakırlar. Hikmet ehli olan bir başka maneviyat erinden hikmet talep eder. Onun feyziyle sen de hikmet ehli ve basiretli bir alim olursun. Hikmet üzerinde duruyor. Bu hikmetle ilgili görüşler. Harika şeyler tabii ya. Hikmet tahsil eden giderek hikmetin kaynağı olur. Olduktan sonra da sebeplere bağlanmaktan kurtulur. Çünkü hikmet sebeplere değil, sebeplerin yaratıcısına yani müsebbibi hakiki olan Allah'a bağlanmaktır. Geçen hafta söyledim. Avam rızık peşindedir. Havas rezzakın peşindedir. Hikmet ehli hikmetin sahibinin peşindedir. Onlar onun peşindedir. Havas kimdir? Avam kimdir sorusuna arifler şu cevabı verdiler. Avam rızık peşinde koşanlar, havas ise rezzakın peşinde koşanlardır. Önceleri aklına öğrenci olan kimse sonradan kendi aklına öğretmen olur. Bir an gelir ki akıl ona Cebrail gibi der ki, ey Ahmet, eğer ben bir adım daha atacak olursam yanarım. İlahi kurbiyet beni yakar, helak eder. Ey can, ey maneviyat sultanı, sen beni burada bırak da kendin ilerlemeye bak. Benim hududum buraya kadardır. Bundan sonra sen devam ettir. Mesnevi'nin 1062-1064 beyitleri bu son şarkısı. Aklın yol göstericiliği bir yere kadardır. Oysa imanda akla üstün bir başka kuvvet vardır ki o da aşktır. Aşk aklın fermanını dinlemez. Akıl makul ve mümkün olan şeylerin peşinde koşar. Oysa aşk imkan aleminin üstünde kanat açar. Kaf dağını aşmak, sonsuza doğru uçmak ister. Onun için çabalar. İşte Süleyman Çelebi bu şeyin Mevlid'deki o bölümü aynen Mesnevi'den aktarmıştır, almıştır. Miraç'ta Sidretül Müntaha'ya gelince Cebrail dedi ki, ya Muhammed, ben buradan öte bir adım atamam. Tam orada birbirleriyle konuşurken geldi refref, önüne verdi selam, aldı o şahı cihanı o zaman, Sidre'den gitti ve götürdü hemen. Orada aynen Mesnevi'de var o bölüm. Süleyman Çelebi'de Mesnevi'den almış onu, Mevlid'e koymuş. Mesnevi bütün şairlerimizin, bütün ediplerimizin birinci kaynağıdır, onu size söyleyeyim. Sadece Şeyh Galib'in değil. Osmanlı şuarasının, Osmanlı ediplerinin hepsinin tamamen Mesnevi'den haberdar olmayan, Mesnevi'yi okumamış yahut Mesnevi'nin muhtevasında yabancı olan birisinin şiir yazması yahut şair ünvanını alması mümkün değil. Hepsi. Baktığımız zaman görüyoruz. Zaten Yahya Kemal'de bile vardır. Yahya Kemal biraz harabat şairi gibidir ama o da şey yapmıştır, biraz melamet göstermiştir. Yani kendini öyle tanıtmaya çalışmıştır daha doğrusu. Harabat şairi falan değildir. Bizim medeniyetimizin, kültürümüzün bir numaralı tarihçisidir bilir. Çok büyük bir tarihçi, iyi bir mütefekkir, çok iyi bir tahlilci. Nereye nasıl çivi çakacağını biliyor. Nereyi nasıl sağlama alacağını biliyor. Dışarıdan okuduğun zaman işte meyhane falan filan gibi şeyler vardır ama dikkat ettiğin zaman Mesnevi şevkini eflake çıkarmış naiz diyor mesela. Şimdi burada Mesnevi var, Eflak dede var, Eflaki dede var ama Eflak aynı zamanda felekler, gökyüzü, sema demektir. Böylece gökler ötesine yükseltmişiz diyor Mesnevi şevkini. Naiz biz, kendini naya benzetiyor. Tabi şeyin Neşati'nin dilinden konuşuyor. Aşk Kaf Dağı'nı aşmak, sonsuza doğru uçmak ister. Gel geçen bir zerreden lü ileri, yanarım baştan ayağa ey ulu. Tüm ezelden bana aşk tuttu delil, yanar isen ben yanayım ey Halil, dedi Peygamber Efendimiz Cebrail'e. Tam o sırada refref. Refref nedir? Refref. Bu serçe gibi veyahut da ona benzer kuşların uçarken ilk havalanmaya kalkarken kanatlarından çıkarılan sestir. Pır pır demektir. Tam raf raf pır pır demektir Türkçe'de. Türkçe karşılığı. Heyecandan kalbimizin çarpıntısına denir aslında. Peygamber Efendimiz oraya kadar aklın rehberliğinde gitti. Cebrail akıl meleğidir, vahiy meleğidir. Cebrail'den ayrıldıktan sonra kendi yüreğinin çarpıntısıyla, yani aşk ile gitti Allah'a. Akıl yolun bir başlangıç kısmıdır. Bilgi altyapısıdır. Akıl altyapısıdır. Ondan sonrası aşk ile gidilir. Tanımak sevmek içindir. Öğrenmek aşık olmak içindir. Göz görür, gönül ister derler zaten. O bak, yani aklı inkar etmeyeceksin ama aklın hududunu tayin edin. Akıl nereye kadardır? Akıl müşahhas, mümkün olan, makul olan şeyleri bulur. Akıl oradadır işte. En büyük akıl, akıl üzerinden çok çalışan. Sokrates'ten beri bütün filozoflar akıl, akıl, akıl dediler. En büyük binasını da Kant yapmıştır işte. Kategoriler diye aklın. Nasıl anlıyoruz? Nasıl düşünüyoruz? John Dewey diye bir adam var. Nasıl düşünürüz diye. Küçük bir kitap okursanız çok iyi olur. Türkçe'ye tercüme edilmiş. Eski bir tercüme. Ben ta lisede okumuştum. Nasıl düşünürüz? John Dewey. Şu şeydir. Dewey sistem var ya kütüphanecilerin. O adam işte. O adamın yazdığı bir kitaptır. Kendisi aynı zamanda kütüphanecidir. Yani taat ve ibadetten mübarek ayakları şişen Hazreti Peygamber'e Miraç gecesinde Burak geldi. O da ona bindi ve huzura yükseldi. Kendisi dinin yükünü taşıyordu, sırtında ağır bir sorumluluk vardı. İşte bu yüzden önceleri taşıyan biri iken sonradan taşınan biri oldu. Göklere yükseldi. Bu Hazreti Mevlana'nın sözleri bu. Ben falan değil yani. Allah'ın emanetini kabul eden bir emin idi. Sonra da kendisi huzura kabul edildi. İşte bu yüzden Allah katında makbul oldu. Makam-ı Mahmud'a erdi. O Resul Allah'ın fermanını evvelce kabul etti. Sonra da emrindeki ümmete o fermanı eriştirip tebliğ eyledi. Önce Allah'a kul oldu. Sonra da ümmetine sultan oldu. Kelime kelime Mevlana'dan. Orada bir şey söylüyor Hazreti Mevlana. Kim Allah'a hakkıyla kul olursa o da alemlere sultan olur diyor. Bitti o kadar. Yani peygamberimize örnek gösteriyor. Sen peygamber gibi alır. Hakkıyla kulluk edersen Allah sana borçlu kalmaz. Seni alemlere sultan eder. Yıldızı ona o kadar tesir etti ki o daha sonra yıldızların da sultanı oldu. Çünkü geceleyin yıldızların altında ve onların şahitliğinde namaz kılardı. Yıldızların altında ibadet ne güzel şey. Bizim şarkılarımıza geçmiştir. Hakikaten. Ah keşke öyle olsa. İstanbul'da yıldızı görmek mümkün değil çünkü elektrik ışıklarından yahut sistem, buluttan. Yıldızı görmek için bir defa şeyin, Şile'nin falan ötesine, köylerin, kentlerin olmadığı bir yere gideceksin ki. Elektriği su olmayan bir yere. Hava da güzel olacak. Eskiden şeye çıkarlarmış, yıldız seyretmek için sırf Çamlıca Tepesi'ne. Safa Tepesi'nin adı oradandır. Birinci Çamlıca, şimdi işte o Turing'in olduğu yer. Oraya çıkarlarmış. Mesela benim çocukluğumda İstanbul'da bülbül dinleme safaları vardı. Akşam yemeğini yer, yanına şeylerini alırlar, azıklarını, nevale işte bir takım şeyler, yiyecek içecek şeyler yahut işte kuru yemiş gibi şeyler alırlar. Mesela Boğaz içindeki koruluklara giderler, Kandilli korusuna giderler, işte şimdiki Fethi Paşa korusu var Üsküdar'da, oraya giderler. Bilmem gece yarısına kadar sohbet, saat gece saat işte yazın baharda işte bilmem işte bundan bir ay sonra başlar zaten. Nisan Mayıs aylarında tam kuşların çok öttüğü çiftleşme mevsimidir onlar. Saat 2:30'dan sonra başlar o bülbüller ötmeye, şakırmaya başlarlar. Ta güneş doğuncaya kadar. 2 saat, 3 saat. Sus derler. O zamana kadar şey ederler. Kendi aralarında sohbet ederler, evlenirler, yerler içerler. Bülbüller ötmeye başlayınca sükut başlar. Huzurla o tabiatı dinlemek. Tabiatı yaşamak. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz televizyonu yaşıyoruz o kadar. O kadar. Onun için en vahşi o belgesel diziler var ya, yılanlar, akrepler işte falan, onları seyrediyor. Onları seyretmek, o davul zurnayla o şeyler, eğlenceleri seyretmekten daha, hanım da korkuyor, yılandan korkar. Ay yine mi bunu seyrediyorsun falan. Yüzünü çeviriyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Tabiatı orada buluyoruz, orada seyrediyoruz. Tabiat dediğimiz şey Allah'ın gülen yüzüdür, yüzü. Cemalullah diyoruz işte, tabiat odur işte. Nerede göreceksin Allah'ın cemalini? Onu açan gülde göreceksin. Çimende göreceksin. Bahar dalında göreceksin. Esen rüzgarda göreceksin. Akan derede göreceksin. İşte onlar Allah'ın yüzünü. Zaten zatını görmek mümkün değildir. Tecellilerini göreceksin. Hazreti Mevlana bir yerde diyor ki, bir bağ mevsim işte diye de asma filiz veriyor, başlıyor. Ey yaprak diyor, o dalı nasıl dayarıp çıktın diyor. Nereden aldın kuvveti? Sır ver bize, söyle ki biz de yarıp çıkalım, bu beden zindanından kurtulalım diyor. Ruhumuzu hürriyete erdirelim. Bir yaprağın filiz vermesi baharda, çimden şey etmesi, bilmem işte bir çimenin toprak içinden çıkması, bir kardelenin toprak altından çıkması, ona böyle ilhamlar veriyor işte. Yıldızı ona o kadar tesir etti ki o daha sonra yıldızların da sultanı oldu. Çünkü geceleyin yıldızların altında ve onların şahitliğinde namaz kılardı. Yıldızlar kendisine Allah'a ibadet şevkini telkin ve ilham ederdi. Sonra da zaten وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ diyor Rahman suresinde. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Sonra da kendisi yıldızlara sultan oldu. Eğer sen onun yıldızların sultanı ve göklerin hükümdarı olduğundan şüphe ediyorsan Şakkul Kamer mucizesini iyi düşün diyor. Bir işaretle ay ikiye yarım. O kadar hükmetti ki. Yani o sadece yeryüzünün sultanı değil, göklerin de sultanıdır diyor Hazreti Mevlana. 18 bin alemin sultanıdır. Bütün alemlerin de sultanıdır. Melekut aleminin de sultanıdır. Semaların da sultanıdır. Yeryüzünün de sultanıdır. İnsanlığın da sultanıdır. Ey kalbinde heva ve hevesi gizlice tazeleyip duran, sen kendi imanını tazele. Fakat dilinle değil, kalbinle tazele. Heva ve heves taze durdukça iman taze değildir. Zira heva Allah'a vasıl olma kapısının kilididir. Ya kendi isteklerine tapıyorsun ya Allah'ın emirlerine. İki tane, iki şık var. Üçüncüsü yok. Çoğu zamanda karşılaşır, birbirleriyle çatışır. Çatıştığı zaman hangisini tercih edeceksin? O zaman Allah'ın emrini tercih ediyorsan Allah'ın kulusun. Nefsinin isteğini yerine getiriyorsan nefsinin esirisin, nefsinin kulusun, kölesin. Bu kadar. Çok çok basite indirmiş formülleri, çok anlaşılır hale getirmiş. Zaten Mevlana bu ya. En zor, en çetrefil meseleleri böyle yağdan kır çeker gibi bizim önümüze söylüyor. Mazmunu bakir olan Kur'an'ı tevil ediyorsun. Sen Kur'an'ı tevil etmeyi bırak da kendini tevil etmeye bak. Kendini hizaya getir yeter. Keyfine ve hevana göre onu tevil ediyorsun. Senin tevilin ile yüce manalar alçalıyor. Alçakların tevili manaları da alçaltır diyor. Alçakların methetmesi şerefli insanlar için de ayıp sayılır. Fatih Sultan Mehmet Cuma selamlığına gidiyormuş. Oradan bir tanesi, padişahım çok yaşa diye bağırmış, susturun şu herifi demiş, rezil herif falan. Aman sultanım demişler, kötü bir şey söylemiyor, padişahım çok yaşa diyor falan. Ben öyle bir ağızdan methedilmek istemem demiş. Şimdi herkes şakşak peşinde, topluyorlar 8-10 tane serseri, mitik meydanında, şakır, tutulmuş yerine, ayıp bir şey. Mahallenin serserileri tarafından mesele nedir yani? Her şey değişti. Gözüm nuru Muhammed'le Hüdayi lem yezelden başka her şey değişmiştir. Bu da Bahir Bey'in şeyi, kayınpederi. Ha, senin bu tevillerin diyor, kendini bir şey zannedip, işte ben başlangıçta söyledim mesela, kadınlara zulümdür diyor. misalden anlatınca ha ben böyle bilmiyordum diyor. Ne bilmiyorsan ya bir defa Allah'ın emrine teslim olmaktır Müslüman. Bil veya bilme, anla veya anlama. Herkes illaki Cüneydi Bağdadi veya Hazreti Mevlana olacak değil. Şüphen varsa gelir sorarsın yahut okur açarsın. Ama illaki çok şey bilmek değil. Şunu bilmek yeter. Allah kullarına yanlış bir şey emretmez. Ondan ne gelirse bizim için hayırdır. Arap çok alim adamlar mıydı o bedeviler? Bedevi Arap diyor ki Rabbim size ne indirdiği zaman Rabbimiz ne indirdiyse hayır indirmiştir. Bizim hakkımıza hayırlı olanı indirmiştir. فَاَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَمِ فَاَسْلَمَا اَسْلَمَا Teslimiyet Allah'ın emrine. Doğru bildiğin, iyi anladığın emrine teslimiyet. Allah yalan söylemez, yanlış bir şey emretmez, aldatmaz, hile yapmaz. Bitti, o kadar. Neyzen Tevfik öyle demiş. Ooo demiş, onun ne 99 demiş. Çok esması var demiş falan. Nedir efendim? Ya madik atmaz, hap yutmaz. Kendisi saymış böyle, hile yapmaz. Bunlar Esma-i Hüsna'da yok tabii. Ooo demiş, ne 99 ya, onun çok ismi var demiş falan. Doğru ama yani. Allah'ın emir ve istekleri eğer bilirsen daha hoştur. Çünkü onlar gelip geçici değil, ebedi ve değişmez gerçeklerdir. Padişahların saltanatı geçicidir. Çünkü hevadandır. Peygamberlerin saltanatı ebedidir. Çünkü kibriyadandır. Padişah ölünce paralardan adını kaldırırlar. Fakat Ahmet Damı Şerifi ebediyete kadar yaşayacak. Ahmet adı aslında bütün peygamberlerin namı demektir. Çünkü 100 sayısına gelince 90'da 80'de onun içindedir. Son peygamber olduğu için. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki o ismi geçen 27 tane ismen anılan peygamberler ve ismi anılmayanların hepsi peygamber efendimizi anlatmak için. Onlar verilen birer misaldir sadece. Hazreti Yusuf'un güzelliği, peygamberimizin güzelliğine misal vermek için. Hazreti Davud'un sesi, Hazreti İbrahim'in sahası, Eyyub'un sabrı, ötekinin bilmem cesareti, ötekinin yüreği, Hazreti Musa'nın şeriat, disiplin anlayışı. Hepsi Hazreti Muhammed'e verilmiş onu anlamak için örnektir. Şunu şöyle söyleyin siz, 28 tane peygamber, 27 tanesini toplayın, artı sıralayın. Önüne bir çuvalda sıfır dökün ondan sonra. Eşittir Hazreti Muhammed değildir. O kadar. Yine o taraf alır basar. Terazinin öbür kefesi. Onun için onu böyle sıradan bir insan işte bir Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. İşte 23 sene peygamberlik sürdü falan böyle bir şey zannediyor. Ya bütün dünyanın kaderini değiştirmiştir. İnsanlığa insanlığı öğretmiştir. Cahiller diyor işte Hazreti Mevlana burada söylüyor. Cahiller diyor onu kendileri gibi sıradan insan zannederler diyor. Ey diyor derede çay şeylerinde diyor kenarlarında yahut içlerinde gördüğün bütün taşların hepsi çakıl taşı değildir diyor. Onların içinde zümrütler, yakutlar da var diyor. İşte peygamberler çakıl taşı gibi. Onlar da taştır. Onlar da neticede bu dünyanın şeyler taş cinsinden bir şeydir ama pırlanta, yakut, zümrüt, işte akik vesaire kıymetli taşlar. Onlar bir kısmıyla diyor kaldırım döşerler. O senin çakıl taşı dediklerinle. Ötekilerinde de diyor krallara taç yaparlar, baş tacı ederler. İşte peygamberler o çakıl taşlarının arasındaki yakut ve zümrüt gibi çok kıymetli mücevher taşlardır. Allah onlar da Allah'ın taşlarıdır ama o başka taş diyor. Sen nasıl toprak üzerinde hakimiyet kuruyorsan, yani toprağı ekip biçiyorsun, ondan işte tuğla yapıyorsun, testi yapıyorsun onun toprak üzerinde. Ama sen topraktan yaratıldın ama toprak üzerinde tasarruf yapıyorsun diyor. İşlem yapıyorsun. Peygamberler de sen diyor toprak sana göre neyse sen de peygambere göre o durumdasın. Peygamberler de insanlar üzerinde tasarruf yaparlar. İnsan ruhları üzerinde tasarruf yaparlar. Kolay bir şey midir? 10 sene, 15 sene gibi bir nesil içinde bütün Arabistan'ın zihniyetini değiştirmek, gelenekleri, adetleri, aile yapısından, kadına bakışından, miras hukukuna varıncaya kadar, cihat anlayışına kadar, ondan önce yağma vardı, talan vardı. Bütün bu şeyleri, işte biz bak 80 senedir uğraşıyoruz, daha cumhuriyeti yerine oturtamıyoruz. Bu böyle 15-20 sene gibi kısa bir zaman. Hatta en son 10 senesidir işin. O zamana kadar Mekke dönemi hazırlık dönemidir. Bir tek namaz var orada ibadet olarak. İşte o da son senesinde gelir işte. Miraç'la beraber. Bütün hepsi 10 sene içinde. Bir 10, 12, 13 senelik bir hazırlık döneminden sonra 10 sene içinde bütün ve bitirerek gitmiştir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Onun şahsında din tamam olmuştur. İnsanlığın dini tamam olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen din tamam olmuştur. Enes İbni Malik yine Mesnevi'de var. 3. cildin sonuna doğru. Bir evine bir misafir geliyor. İşte yemekten sonra bir havlu, el havlusu. Hizmetçi kız getiriyor, ellerini silirken Enes'i biliyorsunuz. Enes İbni Malik, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Enes'in annesi getirdi, dedi ki ya Resulallah biz çok fakir bir aileyiz. Bu gelen göçmenlere, muhacirlere yardım edecek hiçbir şeyimiz yok. İşte benim bu oğlum Enes'i size hizmetçi olarak veriyorum, o size hizmet etsin. Onu ben size bağışlıyorum, vakfediyorum. Peygamber Efendimiz dedi ki, Medine'deki en büyük hediyeyi, en büyük hediyeyi Enes'in annesi yapmıştır, dedi, vermiştir. Dedi. Ve Peygamberimiz alıyor, onu kendi şeyinde büyütüyor. 10 sene Peygamber Efendimiz'e hizmet ediyor. 10 yaşından 20 yaşına kadar. Bütün seferlerde de Peygamber Efendimiz'le beraber. İşte o el havlusunu veriyor. Enes çok sonra ama Peygamberimizin vefatından çok sonra oluyor bu olay. Kızım diyor, bu havlu kirlenmiş diyor. Şunu temizle diyor. At ocağa diyor, orada temizlensin diyor. Ocak yanıyormuş orada. Atıyor ocağa. Duman falan çıkmıyor. Yanmıyor. Biraz sonra havluyu getiriyor. Bembeyaz, tertemiz olmuş falan. Misafir de hayret ediyor. Diyor ki bu niye yanmadı diyor. Buna diyor Peygamber Efendimiz diyor ağzını silmişti diyor. Ben onu saklıyorum o zamandan beri yanımda diyor. Peygamberimiz buna dokunmuştu diyor. Şimdi bir ayet var. Onu aklınızda tutun. Müşrikler dediler ki اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ Ey Allah'ım, eğer bu Muhammed'e gelen ayetler gerçekten doğru hak iseler, bizim üzerimize sen gökten taş yağdır, helak et bizi, kurtulalım dediler. Hani Allah canımı alsın da kurtulalım derler, onun gibi. Gelen ayet, ondan sonraki gelen ayet bu müşriklerin iddiasını naklediyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Hiçbir peygamber o kavminin içinde bulunduğu zaman helak olmamıştır. Lut peygamber geldi, melekler dediler ki sen uzaklaş ve hatta arkanıza bakmayın, dönüp çekip gidin. Biz burayı helak edeceğiz. Nuh aleyhisselam gemiyle ümmetini bindirdi, ilandırdı. Ondan sonra geriye kalanlar helak edildi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyor. Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Ve onlar istiğfar eder, pişman olur, tevbe ederlerse yine etmeyecektir. Şimdi bu içinde kelimesine dikkat etmek lazım. Şimdi orada aralarında demektir. Toplum düşünüldüğü zaman aralarında demektir. Fert düşünüldüğü zaman içinde, kalbinde demektir. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ diyor bir başka ayette de. İyi bilin ki içinizde peygamber vardır. Resulullah içinizdedir. İçinde peygamber varsa Allah sana bu dünyada da öbür dünyada da azap etmeyecektir. Ben garanti ediyorum. Zerre kadar kalbinde peygamber sevgisi olana Allah azap etmeyecektir. Bu muhabbeti Resulullah diyoruz. Muhabbeti ehli bey. Bu da bugünün şerefine müjde olsun size. Ha, bu bitti mi şimdi? Hayır. Bir de buna layık olmak lazım. Bütün mesele. Yoksa biz çok elimiz yağ ile bal içindedir. Gayretimiz liyakat meselesidir. Biz o liyakatin problemini yaşıyoruz. Böyle bu kadar büyük bir din, bu kadar güzel bir vatan, bu kadar şanlı bir tarih, bu kadar köklü bir millet ama hiç onlara liyakat diye bir çabamız yoktur. İşte orada, buradan hesap soracağız. Allah bize diyecek ki size Muhammed gibi bir ümmet verdim, peygamber verdim, onu ümmet yaptım. Size böyle bu kadar veliler, bu kadar kahramanlar, bu kadar yiğit insanlar, bu kadar güzel vatanlar, bu kadar iyi nimetler verdim. Siz ne yaptınız? Yani asil olmak, asil bir köyden gelmek insanı asil olmaya mecbur bırakmalı. Mecbur etmeli. Yani övünmek için değil, layık olmak için. Kur'an'da elem tera, görmedin mi ifadesiyle bildirilen bütün olayları Hazreti Peygamber yakından görmüştür. Cenab-ı Hak ona o olayların hepsini göstermiştir. O geçmiş ve gelecekle ilgili ne söylemişse görüp de söylemiştir. İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim diyor. Tecrid-i Sarih'in Buhari'nin birinci cildinin 86-87. Sayfasında yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadis aynen şunu diyor. Cennet ve cehennem dahil sizin bilmediğiniz her şeyi ben gördüm diyor Peygamber Efendimiz. Yoksa Allah yalan söylemiş olur. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad diyor. Ad kavmini nasıl helak etti görmedin mi diyor. Önce gösteriyor Allah, sonradan da ayeti geliyor. Efendim nasıl gösteriyor? Sen 100 sene önce çevirmiş filmi nasıl görüyorsan onu. Yani bu kadar zor mudur yani Allah'ın yanında yani o kadar yani. Tabi eski insanlara bunu anlatmak zordu. Yani akıl almazlar. Ama şimdi o kadar uzaklaşan ta Amerika'daki sel felaketini gününde saniyesinde buradan görüyorsun. 100 sene önce alınmış şeyleri görüyorsun. Şimdi Allah'ın yanında senin teknolojiyle sahip olduğun bu kadar imkan. Allah'ın yanında bütün melekut alemi, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ bütün yer, gök, melekler, zerreler, her şey onun hükmü altındayken, peygamberine birkaç tane hadise göstermiş. Nuh kavminin nasıl helak olduğunu, Lut kavminin nasıl helak olduğunu filminden göstermiştir Allah. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاتِ diyor. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ diyor işte. Daha o zaman peygamberimiz doğmamıştır. Ama اَلَمْ تَرَ diyor. Görmedin mi diyor. Yani biz sana göstermedik mi demektir. Gösterdik. O kadar. Hazreti Mevlana da onu söylüyor işte. Diyor ki peygamber ne demişse görüp de söylemiştir. Aynel yakîn. Ey abasına bürünüp yatan peygamber. Bu da ayettir tabi. Ya eyyuhel müzzemmil kum fe enzir diye başlayan müddessir. Kalk abanın içinden çık. Yüzünü örtme. Zira cihan şaşkın bir beden. Sen ise o cihana cansın diyor. Kuru iddiacılardan çekinip de sakın gizlenme. Çünkü sen ilahi vahyin parlayan nurusun. Haydi geceleri kalk ey ulu peygamber. Sen Allah'ın nur saçan kandilisin. Siracen münira. Karanlıkları aydınlatan kandil geceleri ayakta durur. Peygamberin namaz kılması, kıyam etmesi, ayakta durması o sirac-ı münir olan kandilin ayakta durmasına benzetiyor. Yanmadıkça ışık veremezsin. O kandil gibi yanıyordu. İçi ümmeti için, insanlık için. Zaten insanın büyüklüğü başkaları için çektiği acının büyüklüğüyle ölçülür diyor. Senin parıltın olmadıkça aydınlık gündüzler bile gece gibidir. Senin nurun olmazsa. Sana sığınmadıkça aslan bile tavşana esirdir. Ey Mustafa, bu safalarla dolu nur denizine kaptanlık et bizlere. Çünkü sen ikinci nuhsun. Akıllara yol göstermek için bir yol bilen gerekir. Hele o yol bir deniz yolu olursa. Kalk da yolu vurulmuş gemilere bak. Bu denizde kılavuz kaptanlığa soyulmuş nice şeytanlar var. Bunları Mevlana söylüyor ve Peygamber Efendimiz'e münacatı bu. Hazreti Mevlana'nın. Sen vaktin Hızır'ısın. Batan her geminin imdadına yetişen sensin. İsa Mesih gibi tek başına yürüyüp gitme. Sen ki halk içinde gökyüzünü aydınlatan güneş gibisin. Bizden kaçıp halvete kapanma, canlarımız kararır. Halvet zamanı değil, halk içine çık, gel ey peygamber. Hidayet Kaf Dağı'na benzer, sen de Hüma kuşusun. Ey takva ehlinin imamı, haydi şu hayale kapılanları yakın makamına erdir. Ahir zaman gamına neşesin sen. Allah aşkına gülün halini anlatmayı bırak. Biraz da gülden ayrı düşmüş bülbülün halinden bahsediyor. Kendi kendine diyor Hazreti Mevlana. Hep diyor sen gülü anlatıyorsun. Biraz da güldün, gülün hasretiyle yanan biraz da bülbülden bahsediyor. Böylece bitiriyor. Bu 1744. beyit burada bitiyor. Mesnevi hep bunlar. Bizim cuşu huruşumuz gamdan da sevinçten de değildir. Bizim idrakimiz hayal ve vehim peşinde koşmaz. Gam ve sevinçten üstün daha başka haller de vardır. Sen onları inkara kalkışma ve bil ki Allah her şeye kadirdir. Biz kıymetimizi de diyetimizi de bulduk. İşte bu yüzden her an onun yoluna can feda etmeye hazırız. İşte Mevlana'nın Peygamber Efendimiz hakkında en anlaşılır biraz da nasıl daha neler neler neler var. İşte aşağı yukarı tam bir saat oldu. Eğer izin verirseniz o şeyden de bir tanesini okuyayım hiç olmasa. Her dersten sonra bir şiir okumayı düşünüyorum. Yani mesleğinin sonunda. Ben şiiri çok severim. Müziği de severim, şiiri de severim. Konfüçyüs dininin iman iki İslami şartlarının yani iki dini şartlarından bir tanesi. Müzik bir tanesi şiirdir. Şiir okuyun diyor, müzik sevin diyor. Yani hani bizim İslam'ın şartı var ya, beş işte, savun, salat, hac, zekat. Konfüçyüs dininde de müzik ve şiir. O dinin şartlarından, ana şartlarından, temel şartlarından birileridir. Konfüçyüs'ü de seviyorum. Buda'yı da seviyorum, İsa'yı da seviyorum, Musa'yı da, İbrahim'i de. Can feda İsmail'i hepsini. Bir yerde böyle söyledim de, Hazreti Meryem'den bahsediyordum. Hazreti İsa'yı nasıl dünyaya getirdiği anlatılıyor. Meryem suresinin ikinci sayfasında. Böyle hurma ağacı. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْعِنْ نَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّ diyor ayette. Sen bu hurma dallarını, hurma ağacını salla, olmuş hurmalar nasıl dibine dökülürse, öyle şey. İşte şimdi hamile kadınlara hareket tavsiye ediyorlar. Kolay doğum yapması için. Yani 1500 senesi onu anlıyoruz. Ayetin ne demek istediğini. Bunu böyle işte artırdı tabii yani. Şeyde, şehir dışında, hurma bahçelerinin içinde gizlice mahcup utanıyor tabii. Çok hicap içinde. Aldı eteğine saldı o çocuğu böyle. Tabii ben böyle gözümden yaş damlamış. Çok. Çünkü nasıl söyleyeyim yani. Çünkü o doğum anındaki yalnızlığı ben yaşadım da onun için. Birinci çocuğumuz memlekette. Kendi ailemizin yanında. O halalar, teyzeler, konu komşu geldiler, doldular eve. Hadi sen çık git dediler falan. Bizi kovdular, kovaladılar. Biz bu işi hallederiz falan. Ama burada oğlum İstanbul'da şehirler büyüdükçe insanlar yalnızlığı daha derinden yaşarlar. Üç hanelik köyde hiç yalnızlık hissetmesin. Komşu kurdu. Yani en ummadığın zaman da gelirler, uğrarlar, sorarlar, ilgilenirler. Gece saat 3 Akif doğacak. Sancısı tuttu. Cebimde 15 lira para var. Taksi verirsem dönüş parası yok. Eczaneye götürsek ilaç parası. Koştuk, komşu bir Ebe Hanım vardı. Allah rahmet eylesin. Geldi baktı, tehlikeli bir durum yok dedi. Ben buradayım, bana haber verdi. Korkuyorum, teslik olursa hastaneye götürecek param mı? Gece saat 3. Gündüz olsa bir çaresine bakarsın. Yani konudan konu. Hanım kıvranıyor bir taraftan. Ben tekrar eve gittim, geldim. Sonra Allah'a şükür kazasız belasız doğdu. Ben o hanım doğum sancısı çekiyor. Ben o endişeyi yaşıyorum. Yalnızlığın, çaresizliğin. Ya bir teslik olursa diye falan. Onu duyduğum için. Belki benim o halim aklıma geldi. Hazreti Meryem'in halini anlayarak böyle gözümden. Talebelerden birisi de ben, hocam dedi, sen dedi İsa'yı çok seviyorsun dedi. Neredeyse gavursun, Hristiyansın falan diyecek. Yavrum dedim, sevmeyip de ne yapacağım, sövecek miyim dedim ya. Sevmeyip de sövecek miyim yani İsa'ya? Biz bir dinden olunca başka dinlere hepsini söveceksin zannediyorum. Ya Paskal'ı da seviyorum ben. Müthiş adam ya. Allah'ım yarabbim. O Paskal'daki halin onda birini verse razıyım ben. Öyle bir mümin, öyle bir aşık, öyle bir tevekkül ehli ki. Hey Allah'ım diyor, bana verdiğin bu romatizm ağrıları için, dayanılmaz romatizm ağrıları için sana hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü bu ağrılar beni sana yaklaştırıyor. Şimdi anlıyorum ki beni sana yaklaştıran her şey, uzaklaştıran her şeyden daha değerlidir diyor. Dert veriyor, beni sana yaklaştırıyor. Nimet veriyor, uzaklaştırıyor. Uzaklaştıran nimet, seni baştan çıkarıp çıldırtan Allah'tan, Allah yolundan uzaklaştıran nimet, Allah'a yaklaştıran dertten çok daha kötüdür. Beladır, nimet değildir. Felakettir, musibettir, afettir. Böyle. Anlamıyoruz tabii. Şu Kemal Edip Bey'in şiirlerine bitti. Ya vaktimiz gerçi ama bir iki. Bu akşamın şerefine zaten okuyorum. Olur. Ben saat 8:30'a kadar burada. Nat-ı Nebi ebediyen sevecek can onu canan olarak, şart-ı peyman olarak, gaye-i iman olarak. Tanırım ben yalnız Hazreti Fahr-ı Rüsulü, gönül iklimine şahenşeh-i zişan olarak. Yeter ayetleri Mevla'nın eğer lazım ise, rifat-ı şanının ilamına bürhan olarak. Öyle bir menba ihsan-ı keremdir ki ona, katre halinde giden dönmede umman olarak. Yüz süren sütbe-i dergahına bir zerre iken, feyz alıp dönmede hurşud-i dirahşan olarak, koklayan bastığı me'mun-u mübarek haki, kokusundan yitirir kendini sekran olarak, olur Allah onu hoşnut kılandan hoşnut, affı kafidir onun hücceti gufran olarak, yarı gar eyledi sıddıkı seçip hicrette, nesli haşim var iken mazhar-ı rüşhan olarak, saldı ün her yana Faruk, ona iman getirip, Faruk'u hikmet-i mektumu Furkan olarak, فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهِ لَزُنُّرَيْنِ قِلْدِ مَعْرُوفُ جِهَانِ Cami-i Kur'an olarak. Buldu şan, yattı firaşına Aliyyül Kerrar, Şeyh-i Merdan olarak, Hayder-i Meydan olarak. Hatemiyetle edip kadrini ilan ebeden, onu gönderdi Huda aleme sultan olarak. Ahmediyetle giren çille-i mumi mecde, ahadiyette erer izzete pinhan olarak. Gösterir hakkı gören gözlere ayine gibi, ruh-i nevvar-ı tecelligeh-i sübhan olarak. Zar-ı giryan uyuyup, rüyunu rüyada gören, uyanır neşve-i didar ile handan olarak. Bilmiyorum, anlaşılıyor herhalde, çok ağır değil bu şey. Zar-ı giryan uyanıp, uyuyup, rüyunu rüyada gören, onun yüzünü rüyasında gören bir Müslüman, sabahleyin sevinçle, heyecanla uyanır, kalkar diyor, sevinir. Şeb-i Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök, secde-i şükran olur. En kuvvetli beyit de budur işte. Yani şah beyit dedikleri şey işte bu kasidenin ötekiler benzerleri çok söylenmiştir ama bu hiç söylenmemiştir. Şeb-i Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök, secde-i şükran olarak. Gökler, gök alemleri onu Miraç'ta yüzünü, cemalini gördü, seyretti diye ona şükür görevi olarak gökler yerlere kapanır, secde ederler, şükür secdesi ederler diyor. Onu gördükleri için. Miraç'a çıkmasaydı böyle bir olay olmayacaktı demektir. Şiir budur işte. Böyle yazarsan şiir olur. Yoksa plajdaki sarışınsın. Cehennemin dibi. Gerçeği böyle. Bu şiir ya. Mırıldıyorlar. Kedi miyavlaması gibi şey. Ama efendim bu şiirmiş. Mozart şiirmiş. Kafiye gerekmiyormuş. Vezin istemezmiş. Ritim istemiyormuş falan. Sen böyle ne yapayım şimdi onu da? Ritmi yok. Heyecanı yok. Vezni yok. Kafiyesi yok. Bir şey. Kedi miyavlaması o. Şiir değil. Şiirin geleneği var, karakteri var. Şiir seni senden alınıp götürürse şiirdir, bir yerlere taşırsa şiirdir. Şimdi şey, tövbe yarabbim, kızıyorum söylüyorum şimdi. Sen lağım şeyini sen gümüş dere zannediyorsun. O da akıyor, o da akıyor tabii. Lağım şeyini, deresini oradan dağdan gelen kar suyu, şelalesi zannediyorsun. Can atar her gece ruhul kudüs ihrama girip, Cebrail her gece diyor ihrama girer. Haremi muhteremi kuyuna mihman olarak ayetleri getirir. Onun muhterem haremine dahil olmak için ihrama girer Cebrail ve ona diyor mihman misafir olarak gelir diyor. Ayet getirir ona. Ayet taşır. Bir gören bir daha görsem diye Allah Allah şaşırır aklını ruhsarına hayran olarak. Ateşi aşkına bin kere yanıp İbrahim görse eylerdi feda kendini kurban olarak. İbrahim oğlunu değil kendini kurban ederdi onun için. Ateşi bu da çok kuvvetli. Müthiş, müthiş gerçekten müthiş. Tatmayan Kevser'i inamını iblis gibi yanacak hasret-i hirman ile atşan olarak. Hirman mahrumiyet manasında. İltifatından uzak düşmesi eyvah eyvah, iki dünyada yeter gafile hüsran olarak. Onun anlattığı tevhidi hakiki bir gün saracak alemi bir seyfi huruşan olarak. Onun öğrettiği irfan inanın kafidir beşerin derdi derunisine derman olarak. Bize dünyada emanet bırakıp gittiği din duracak haşta kadar koskoca bünyan olarak. Ya Muhammed bana kıl merhamet avazı gelir her seher sineyi pürsuzdan efgan olarak. Bulurum belki deyip yollara düşsem gözüme görünür har muvilan bile reyhan olarak. Deve dikenleri diyor reyhan gibi görünür. Sözlerim dürre döner feyiz bulup kıymet alır. Onu medheyler isem peyrevi hayran olarak. Adem evladının ondan daha mümtazı kemal dehre bir şüphe ayak basmamış insan olarak. Son beyt de çok güzel. Öyle bir bitiriş bitiriyor ki. Of yaktın bizi. Allah rahmet eylesin. Neydi bir şey vardı? Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmış şartıyor. Adem evladının ondan daha mümtazı kemal, dehre bir şüphe ayak basmamış insan olarak. Aynen bunun bitirdiği yerden sanki Yahya Kemal başlıyor. Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı. Gülün güzelliği dillerde dastan olalı. Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle, o şivekar bu kamete şimdi nevcivan olalı. Yegane husn-ı ilahi odur cemalullah. Cihana ahseni takvimden iyan olalı. Bu da çok güzel, çok çok şahane. Yegane husn-ı ilahi. Cemalullah dedik ya işte. Husn-ı ilahi. Odur cemalullah. Size biraz küfür gibi gelecek ama söyleyeyim. Üzerimde kalmasın. Bir gün Mithat Bahari Bey'le yine Peygamber Efendimiz hakkında konuşuyoruz. Onun da böyle mesnevi sohbetleri vardı ama 3-4 kişiyiz. İşte bir Hüseyin Top, ben, Reşit abi, bir de Seniha Bedri Göknil. Demek 5-6 kişiyiz. Bir pazar sabahı. Mithat Bahari Bey dedi ki çocuklar dedi. Size bir şey söyleyeceğim ama dedi sakın küfür sanmayın dedi. Haşa sümme haşa dedi. Allah dedi eğer insan şekline bürünmek isteseydi işte o Hazreti Muhammed olurdu dedi. Bu kadar. Odur cemalullah. Yahya Kemal de onu demek istiyor. Yegane husn-ı ilahi odur cemalullah. Cihana ahsen-i takvimden iyan olanı. Mesa olaydı eğer la şerike leh derdim. Onun için. Allah için söylüyor ya, Allah'ın eşi benzeri yok, şeriki yok. Aslında Allah'ın yarattığı hiçbir şeyin şeriki yoktur. Herkesi tek yaratmıştır. Korkma diyecek. Ben olsaydım üstad, yani yetişmiş olsaydım ona, üstad korkma de la şerike leh'tir. O da la şerike leh'tir. Onun da eşi benzeri yoktur. Zaten Nat-ı Mevlana da öyledir. Nat-ı Mevlana da. Ya Habiballah, Resulü, Halik'i, Yekta, Tu'yi diyor. Biricik Allah'ın Resulüsün sen diyor. Biricik Allah'ın biricik Resulüsün demektir o aslında. Çünkü bir kelime neye izafe edilmişse onunla ifade edilir, onunla bulur. Kız mesela çocuk bardak kırdığı zaman ne olacak? Anasının kızı dersin. Ama işte eğer on almıştır, iftiharla gelmiş yahut pek iyi almışsa aferin babasının evlendi falan diyor. Baba ona iyiliklerine sahip çıkar, kötülüklerine alır. İşte o da Halik-i, Resul-i, Halik-i, Yekta-tu'yu diyor. Biricik Allah'ın Resulüsün sen diyor. Biricik Allah'ın biricik Resulüsün demektir. Mesa olaydı eğer la şerike leh derdim. Naziri gelmedi alemde hüsnü an olarak. O şuhu nazm ile tasvir müşkil oldu kemal. O şuhu nazm ile tasvir müşkil oldu kemal. Sühan rekabeti meydanı imtihan olarak. Söz yarışında bu imtihanda diyor, onu şiirle anlatmak mümkün değildir diyor işte. Bu da Yahya Kemal'in Peygamber Efendimiz'e yazdığı bir şeyidir. Kasidesidir. Bunu altında naat olarak yazmış. Doğrudan doğruya Mahir Bey'den öğrendiğimize göre, Mahir İspacı'dan. Demiş ki bunu kimse anlamaz. Ne demek istediğimizi onun için söz meydanı dedim demiş. Ama ben bunu yazarken bizzat Peygamberimize naat olarak yazdım demiş. Yazarken öyle yazdım ama sonra ismini söz meydanı, sühan meydanı diyor falan. Yani bu kadar Peygamber Efendimiz için bütün şairler, bütün edipler, kasideler yazmışlar, naatlar yazmışlar işte. Her şairin ona yazdığı şiirler vardır. Hatta şair olmayanların yazdıkları vardır. Onun için Allah hepsine rahmet eylesin. Burada ismini andıklarımız, almadıklarımız. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz. Bütün peygamberlerimiz, Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize, o günden bugüne, peygamber yolundan giden bütün velilere, varisi peygamberi olanların hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz ve hepsinin ruhları için El-Fatiha diyoruz.